Ayrım 47, sayfa 494, bölüm 65, Kadok. Nidalen, Osu'nun sanayisizleşmesinin vücut bulmuş haliydi. Yıkılmadan, yıkılmadığı gibi cam ve çelikten ibaret tasarım harikası, parıltılı, şık plazalara da dönüştürülmeyen fabrika binaları, çıplak havalandırmaları ve borularıyla şimdilerde televizyon stüdyoları, restoranlar ve tuğla duvarlı, açık ofisli geniş iş yerleri olarak kullanılır olmuştu. Bu iş yerleri en çok da yenilikçi bir anlayışa sahip olduklarını, yaratıcılığın güçlü rakiplerinin pahalı ve merkezi ofislerinin yanı sıra ucuz endüstriyel binalarda da artabileceğini düşünen reklam firmaları tarafından tutuluyordu. Fakat son zamanlarda Nidalen'deki ofisler de en az o geleneksel reklam ajanslarının ofisleri kadar pahalanmıştı. Sebebi belliydi. Emlak sahipleri modayı takip ediyordu ve moda olan şeyin fiyatı daima artardı. Kullanılmayan Kadok fabrika sahasının sahipleri, başlarına konan bu talih kuşunu geri çevirenler arasındaydı. Fabrika bundan 14 sene önce birkaç yıl üst üste zarar ettikten ve Çin'de ucuz PSG üretimi başladıktan sonra nihayet kapandığında fabrikanın kurucusunun mirasçıları gırtlak gırtlağa gelmişti. Onlar miras kavgası yaparken fabrika çürümüş, Akerserva nehrinin batısına bakan çitlerin ardında kaderine terk edilmişti. Çalılar ve ağaçlar yıllar içinde büyüyerek sonunda fabrikayı örtmüş ve çevresinden ayırmıştı. Harry tüm bunları bilse de dış kapıdaki büyük asma kilidin tuhaf biçimde yeni göründüğünü düşündü. Yanındaki polis memuruna "kes" dedi. Dev demir makasının çeneleri metali tereyağı keser gibi kesti ve asma kilit Harry'nin arama emri çıkartması kadar çabuk kırıldı. Kripos'taki avukatın arama emrinden daha önemli işleri varmış gibiydi ve Harry daha konuşmasını bitirmeden emir belgesi doldurulup eline verilmişti. Harry cinayet masasına böyle stresli ve baştan savmacı birkaç avukatın lazım olduğunu düşünmüştü o anda. Öğleden sonranın alçalan güneşi tuğla duvarların tepesindeki kırık pencerelerin sivri camlarına vuruyordu. Görünen her şeyin yoğun ve verimli bir çalışma için yapıldığı, şimdi ise etrafta kimsenin olmadığı boş fabrikalara has olan o terk edilmişlik havası hakimdi ortama. Birbirine vuran demirlerin, makinelerin monoton uğultusu arasında bağırışan, küfreden ve gülen işçilerin yankısı sanki duvarların arasında sessizce dolaşmaya devam ediyordu. İsten kararan, kırık pencerelerin içinden geçen rüzgar, örümcek ağlarını ve ölü böceklerin kabuklarını titretiyordu. Üretim salonunun kapısında kilit yoktu. Beş adam, sesin kilise binalarındaki gibi yankılandığı dikdörtgen bir alana girdiler. Manzaraya bakınca fabrika sanki kapatılmamış, aniden boşaltılmış gibiydi. İş takımları ortalığa saçılmıştı. PSG tip 3 etiketli, beyaz kovalarla yüklenmiş bir palet taşımayı bekler halde duruyordu. Ve bir sandalyenin arkasına mavi bir önlük asılıydı. Salonun ortasına gelince durdular. Bir köşede deniz feneri şeklinde yerden bir metre yüksekte duran büfeye benzeyen bir kabin duruyordu. Harry bunun ustabaşının yazıhanesi olduğunu düşündü. Duvarları çevreleyen bir koridor, koridorun ucunda başka kabinlerin olduğu bir asma kat vardı. Bunlar da yemekhane ve müdürlerin yazıhaneleri olmalıydı. "Nereden başlayalım?" diye sordu Harry. "Her zamanki yerden," dedi Björn Holm etrafa bakınarak. "Sol üst köşeden. Ne arıyoruz?" Üzerinde mavi PSG olan bir masa ya da tezgah. Pantolonundaki lekeler arka ceplerinin altında hafiften aşınmış durumdaydı. Bu da demek oluyor ki bir şeyin üzerine oturuyormuş, yani yatmıyormuş. "Siz buradan başlayın, biz de memur arkadaşla beraber demir makasımızla üste çıkalım," dedi Harry. "Ha? Siz adli tıpçılara kapıları açmak için. Etrafa sperm saçmayacağız, söz veriyoruz. Çok komik, sakın bir şeye dokunmayız, merak etme." Harry ve duyduktan iki saniye sonra adını unuttuğu için memur arkadaş dediği polis, demir basamakların gıcırtısı eşliğinde bir döner merdiveni tırmandılar. Karşılarına çıkan kapılar açıktı ve içlerinde Harry'nin tahmin ettiği gibi mobilyaları boşaltılmış çalışma odaları vardı. Harry, sıra sıra demir dolapların olduğu vestiyeri ve ortak kullanılan geniş duş yerini kontrol etti. Mavi leke yoktu. "Sence şurası ne?" diye sordu yemekhanede dikilirken. Arkadaki asma kilitli dar kapıyı gösterdi. Polis memuru kiler dedi çıkmak üzereyken. "Bekle." Harry kapıya yürüdü. Paslı görünen kilidi tırnağıyla kazıdı. Gerçekten de paslı. Kilidi çevirip silindirine bastı. Pas yoktu. "Burayı da kes," dedi. Polis memuru söyleneni yaptı. Harry kapıyı açtı. Polis dudaklarını şaklattı. "Gizli bir kapı," dedi Harry. Kapının ardından kiler ya da o da değil başka bir kapı çıkmıştı. Görünüşe göre gömme kilidi vardı. Polis demir makasını indirdi. Harry etrafı taradı ve aradığı şeyi buldu. Yemekhane duvarının ortasına asılı kıpkırmızı rengiyle oldukça göze batan bir yangın tüpü. Öçteyn'in bununla ilgili söyledikleri geldi aklına. Babasının çalıştığı yerde malzemeler aşırı yanıcı olduğu için İşçilere nehrin kenarında sigara içmeleri söyleniyordu. Sigaraları bitince de izmaritlerini nehre atmaları. Tüpü duvardan aldı ve kapıya taşıdı. İki adım geri çekildi. Nişan aldı ve metal silindiri koçbaşı gibi kapıya vurdu. Kilit kısmı parçalandı ama kapı hala kasadan ayrılmamıştı. Harry bir daha vurdu. Kıymıklar dört yana saçıldı. Björnholm'un fabrika katından ''Ne oluyor be?'' diye seslendiğini duydu. Üçüncü denemede kapı çaresiz bir çığlıkla pes etti ve sallanarak açıldı. Zifir karanlık bir boşluğa baka kaldılar. Harry polisten fenerini ödünç isterken tüpü yere bırakıp terini sildi. ''Teşekkürler. Sen burada bekle.'' Odaya girdi. Amonyak kokusu vardı. Fenerin ışığını duvarlarda gezdirdi. Topu topu 3-5 metrekare olduğunu tahmin ettiği odada pencere yoktu. Işık önce siyah bir katlanır sandalyeyi, ardından üzerinde lambanın ve Dell marka bilgisayar ekranının bulunduğu bir masayı aydınlattı. Klavye ekranına kıyasla daha yeniydi. Masa düzenliydi, ahşaptan yapılmıştı ve hiç mavi leke yoktu. Çöp kutusunda birisi fotoğraf kırpmış gibi kağıttan şeritler vardı. Bir de ön sayfasının bir bölümü kesilmiş Dagblad gazetesi. Harry eksik resmin üzerindeki manşeti okuyunca doğru yere geldiklerini anladı. Nihayet bulmuşlardı. Burası işte. Çığ can aldı. Harry feneri istemsizce masanın üstündeki duvara tutarken birkaç mavi lekeyi sonra onları gördü. Hepsi oradaydı. Marit Olsen, Charlotte Lawes, Borgnestein Mayer, Adele Wetlesen, Elias Koch, Jussi Kokka ve Tony Like. Harry diyaframından ses almaya, yazanları teker teker sindirmeye çalıştı. Fotoğraflar gazetelerden ve muhtemelen internetteki sitelerden alınan çıktılardan kesilmişti. Adele'inki hariç. Harry kalbinin davul gibi çarptığını, beynine daha fazla kan göndermeye çalışırkenki donuk atışlarını hissetti. Genç kadının resmi fotoğraf kağıdına basılıydı ve öyle kumluydu ki Harry uzak çekim mercekle çekildiğini ve sonra büyütüldüğünü düşündü. Fotoğrafta bir arabanın penceresi, naylonun çıkartılmamış gibi duran ön koltukta profilden çekilmiş Adele ve boynundan çıkan bir şey görünüyordu. Parlak ve sarı saplı büyük bir bıçak. Harry dahasını görebilmek için gözlerini zorladı. Resimlerin altında bilgisayarda yazdırılmış bir sıra mektup vardı. Harry içlerinden birinin ilk cümlelerine göz gezdirdi. Çok basit. Kimi öldürdüğünü biliyorum. Benim kim olduğumu bilmiyorsun ama ne istediğimi biliyorsun. Para. Parayı vermezsen polisleri üzerine salarım. Nasıl? Basitmiş değil mi? Yazı devam ediyordu ama gözleri mektubun sonuna kaydı. Ne isimle de imza vardı. Polis memuru kapı ağzında dikiliyordu. Eliyle duvarı yoklarken buralarda bir yerde düğme olmalı diye mırıldandığını duydu Harry. Harry feneri mavi renkli tavanda asılı dört büyük neon lambaya tuttu. Kesinlikle dedi. Fenerin ışığında duvarın tepesindeki mavi lekeleri ve resimlerin sağına soluna tutturulmuş bir kağıdı gördü. Zihninde minik bir alarm zili çalmaya başladı. Kağıt yandan yırtılmıştı ve elle yazılmış satırlar sütunlarla doluydu. Ama el yazıları farklıydı. İşte buldum dedi polis. Harry nedense çalışma lambasını düşündü bir anda ve mavi tavanı ve burnuna gelen amonyak kokusunu. Sonra birden kafasındaki alarm sesinin kağıtla hiçbir işinin olmadığını fark etti. Sakın diyerek açtı ağzını ama çok geçti. Patlama teknik olarak bir patlama sayılmazdı. İtfaiye şefinin ertesi gün raporunu yazacağı gibi amonyak gazıyla dolu bir kaba bağlı kabloların elektrik kıvılcımı saçmasıyla ve böylece tüm tavanın boyandığı, duvarları da sıçramış olan PSG malzemesinin ateşlenmesiyle tetiklenen patlamaya benzer bir yangındı daha çok. Harry odadaki oksijen alevlerinin içine çekilirken yutkundu ve başına inen yoğun bir sıcaklık hissetti. Düşünmeden öylece diz çöktü ve tutuşup tutuşmadığına bakmak için elini saçlarına götürdü. Başını kaldırdığında alevler duvarları sarıyordu. Derin bir nefes almak istediyse de reflekslerini durdurmayı başardı. Ayağa kalktı. Kapı sadece 2 metre uzağındaydı ama önce onu almalıydı. Duvardaki kağıda uzandı. Havas'taki konuk defterinden kopartılan kayıp sayfaya. Kenara. Polis memuru kolunun altında yangın tüpü ve elinde hortumla kapıda belirdi. Harry yavaş çekimdeymiş gibi tüpü odaya boşaltışını izledi. Hortumdan püsküren altın kahverengi şeyin duvarlara sıçrayışını gördü. Kahverengi değil beyaz, sıvı değil köpük olması gerekiyordu. Yangının sıvının döküldüğü yerden ayaklarının üzerine kalkarak şahlanışını görmeden, burnuna benzinin o tatlı kokusu gelmeden ve alevlerin benzinin fışkırdığı kaynağı takip edip halen kapıda şoke olmuş bir halde tüpün tetiğine basarak dikilen polis memuruna doğru ilerleyişini fark etmeden önce Harry o tüpün neden yemekhane duvarının orta yerine asıldığını, neden bu kadar kırmızı, yeni ve dikkat çekici olduğunu, neden beni kullanın diye bağırdığını anlamıştı. Harry polise doğru atıldı ve omzunu karnına geçirerek onu kendisi üste gelecek şekilde odanın içine doğru sırt üstü devirdi. İki sandalyeyi kenara savurarak masanın altına girdiler. Nefes nefese kalan polis memuru ağzını balık gibi açıp kapatırken el hareketleriyle bir yönü işaret etti. Harry dönüp baktı. Kırmızı yangın tüpü alevler içinde masaya yuvarlanıyordu. Hortumu erimiş, lastik tükürüyordu. Harry ayağa fırladı, polis peşinden sürükledi ve kafasının içinde bir kronometre durmaksızın çalışırken onu kapıya doğru çekti. Sendeleyen polis odadan çıkarıp koridora soktu ve bu defa itfaiye şefinin rapora gerçek bir patlama olarak yazacağı şeyi gerçekleşip tüm camları patlatırken ve yemekhaneyi ateşe verirken onu alt kata indirdi. Montaj odası yanıyor, haberlere çıktı. Senin insanlara yardım edip onları koruman gerekiyor Harry Hall, yıkıp dökmen değil. Bunun bedelini ödeyeceksin. Yoksa en sevdiğin şeyi senden söküp alırım ve bu sadece saniyeler sürer. Ne kadar kolay yapacağımı tahmin bile edemezsin. Bölüm 66 Yangından Sonra. Nidalen'de akşam karanlığı çökmüştü. Harry omuzlarında bir battaniye ve elinde büyük bir karton bardakla dikilerek Bjornholm'le birlikte Kadov fabrikasından sonsuza dek çıkartılan son PSG kovalarıyla bir içeri bir dışarı koşturan itfaiyecileri izliyordu. Demek kurbanların fotoğraflarını duvara asmış öyle mi? Dedi Bjornholm. Evet dedi Harry. Juliana Verne adındaki şu Leipzig'lik hayat kadını hariç. Peki o sayfa Havas'ın konuk defterinden kopartıldığından emin misin? Evet. Kulübedeyken deftere bakmıştım. Sayfalar birebir aynıydı. Yani 8. konuğun ismine yarım metre uzakta durdun ama göremedin mi? Harry omuz silkti. Belki de bir okuma gözlüğü alsam iyi olacak. Her şey çok çabuk gelişti Bjorn. Sayfadan ziyade odaya benzin sıkan polisle ilgilendim. Haliyle ben onu kastet. Duvarda birkaç mektup da vardı. Görebildiğim kadarıyla şantaj mektupları. Birisi katili çok daha önce ortaya çıkarmış olabilir. Bir itfaiyeci onlara doğru yürüdü. Adım attıkça üzerindekiler gıcırdayıp ötüyordu. Kriposlandınız değil mi? Adamın sesi yıpranmış başlığı ve çizmeleriyle bir şekilde uyuşuyordu. Şef olduğunu belli eden bir vücut dili vardı. Harry bir anlık tereddütün ardından başını salladı. Durumu daha da karıştırmanın anlamı yoktu. İçeride tam olarak ne oldu? Ben de bunu bize sizler anlatırsınız diye umuyordum dedi Harry. Ama kabaca izah etmek gerekirse burada kendine bedavaya oda tutan kişinin davetsiz misafirlerle uğraşmak için bir planı varmış. Öyle mi? Tavandaki neon lambaları görür görmez anlamam gerekirdi. Çalışıyordu olsalar masada lamba olmazdı. Işık düğmesi başka bir şeye bağlıymış. Bir çeşit ateşleme tertibatına. Demek öyle. Pekala yarın sabah inceleme için birkaç uzman göndereceğiz. İçerisi ne durumda diye sordu Horn. Özellikle yangının çıktığı oda. İtfaiyeci adli tıp uzmanını süzdü. Duvarlarda ve tavanda PSG var evlat. Sence ne durumda olabilir? Harry yorgundu. Devamlı felaketlere maruz kalmaktan, korkmaktan, hep geç kalmaktan yorulmuştu. Ama en çok da küçük dünyaları ben yarattım havasında gezinmekten sıkılmayan ihtiyarlardan yorulduğunu hissediyordu o anda. İtfaiyecinin duymak için eğleyeceği kadar kısık bir tonla konuştu. Adli tıp uzmanımın biraz önce bir araba dolusu itfaiyeci gönderdiğiniz o odayla ilgili endişeleri umurunuzda olmadığına göre size tavsiyem kısa ama ciddi ifadelerle tüm bildiklerinizi bize söylemeniz. O odada adamın biri tam 6 ya da 7 cinayet planı yaptı. Sonra da bunları gerçekleştirdi. O yüzden bu kötü ama çok kötü adamı durdurmamıza yardım edecek bir ipucu bulabilme ihtimaliyle aşırı biçimde ilgileniyoruz. Şimdi tıpkı benim yaptığım gibi siz de bizi kısaca bilgilendirir misiniz? Adam öksürdü. PSG fazlasıyla bakın sizden sonuç duymak istiyoruz sebep değil. İtfaiyecinin yüzü sadece yanan PSG'nin ısısından kaynaklanmadığı belli olan bir renge büründü. Yanmış, tamamen yanmış. Kağıtlar, eşyalar, bilgisayar, her şey. Sağ ol şef, dedi Harry. İki polis yaşlı adamın gidişini izledi. Adli tıp uzmanım mı? Diye tekrarladı Hon pis bir şey yutmuş gibi yüzünü ekşiterek. Biraz patron gibi görünmem gerekiyordu. Bilmişlik taslayan birine aynı şekilde cevap vermek güzel olsa gerek değil mi? Harry başını salladı ve battaniyesine daha sıkı sarındı. Tamamen yanmış mı yani? Evet, tamamen yanmış. Nasıl biriz? Harry projektörlerin ışığında fabrikanın pencerelerinden sızmaya devam eden dumana acı dolu gözlerle baktı. Soğuyan kahvesinin kalanını içerken Nidalen'de becerilmek gibi dedi. Harry Nidalen'den gitmek için arabayla yola çıktı ama daha Wallensgate'e gelmeden kırmızı ışıkları geçmemişken Bjornholm yeniden aradı. Adli tıptakiler Adele'in kayak pantolonundaki sperm örneğini incelemiş ve bir DNA profiline ulaşmış. Ciddi misin diye bağırdı Harry. Kısmi profil ama %93 oranında kesin olan bir eşleşme bulmalarına yetmiş. Eşleşme. Ne kadar harika bir kelimeydi. Belki de gün boşa gitmiş sayılmazdı. Öt bakalım dedi Harry. Böyle önemli bekleyişlerin tadını çıkarmayı öğrenmen gerek dedi Horn. Harry homurdandı. Tamam tamam. DNA profili Tony Like'ın saç fırçasından alınan saç örneğiyle uyuşmuş. Harry uzaklara baktı. Tony Like, Adele ve Etlesen'e kulübede tecavüz etmişti. Hiç tahmin etmediği bir sonuçtu bu. Tony Like mı? Kafası almadı. Evet, şiddet suçundan hüküm giymiş biri olabilirdi ama yanında başka bir erkekle gelen bir kadına tecavüz etmesinin ne mantığı vardı ki? Elias Scott onu kadının ağzını kapatıp tuvalete çekiştirirken gördüğünü söylemişti. Etraflıca düşününce pek de tecavüze benzemiyordu. Derken bir anda taşlar yerine oturdu. Zihnindeki manzara bir kristal kadar berraklaştı. Bu bir tecavüz değildi. Olsa olsa bir cinayet sebebiydi. Arkasındaki arabalar korna çalıyordu. Yeşil yanmıştı. Ayrım sonu sayfa 504.